Ayrım 27.
Sultan bu sabah vefat etti. Stop. Hepimiz üzgünüz. Stop. Sizi düşünüyoruz. Stop. Sadık bendeniz Zeynel. Çok sonraları Zehra Selma'ya çığlık ve uluma sesleri duyduğunu anlatacaktı. Koşmuş ve Selma'nın yüzünü gözünü parçaladığını, kafasını duvarlara vurduğunu görmüştü. Emir ve bir hizmetçi onu tutmaya çalışıyor ama Selma tekmeler savuruyordu. Zehra bir delilik krizi geçirdiğini sanmıştı. Selma'nın yüzü kan içindeydi, söylenenleri anlamıyordu. Zehra o esnada ağabeyinin masanın üzerinde duran fotoğraf makinesini alıp resim çekmeye başladığını görmüştü. O an acısından başka bir şey hissetmediği sanılan Selma dona kalmış, sonra bir dişi aslan gibi adama saldırmış ama ona erişemeden yere yığılmıştı. Bir hafta boyunca delireceğinden korkmuşlardı. Kentin en iyi hekimleri başucunda nöbet tutmuştu. Sadece onların bildiği afyon karışımı otlarla Selma'yı gece gündüz uyutmuşlardı. Büyük bir acıya göğüs germemek gerekir. Yoksa akıl isyan edip kaçar demişlerdi. Ruhsal acıları dindirmek için bilinci geçici olarak uyutmak, bedeni bitkisel hayatta yaşatıp zayıflatmak gerektiğini, böylece uyku esnasında acının beslenecek güç bulamayacağını söylemişlerdi. Nasıl yapabildi? Onu asla affetmeyeceğim. Selma yavaş yavaş günlerden beri çevresini saran sis örtüsünden sıyrılıyordu. İlk işi kocam demek istemediği o canavarın tutumuna duyduğu tepki oldu. Kendisine yardımcı olacağı yerde nasıl alay edebilmişti? Oysa annesine ne denli taptığını biliyordu. Anneciğinin ölümüyle Selma çocukluğunun, gençliğinin öldüğünü, tüm geçmişinin yok olduğunu duyar gibiydi. Artık birlikte kendisini anımsayacak kimsesi kalmamıştı. Aynı beden, tek bir bellek, kendi gözleri olan gözler, dünyaya sahip çıkıp onu kendisine veren bir soluk alma, alışılmış, sıcak. Hıçkırıklara boğuluyor, terk edilmişliği kabul edemiyordu. 2 yıldan beri onu görmemiş olması hiç önemli değildi. Yaşadığını bilmesi yetiyordu. Kendi kendine hakkımda ne düşünür, yerimde olsa ne yapar diye sorardı. Annesi hep yanı başındaydı. Onu bakışlarına asla katlanamayacağı için unutmaya çalıştığı şu son aylara kadar. Yoksa katlanamadığı kendi bakışları mıydı? Arada pek fark göremiyordu. Çünkü zaman zaman isyan etse bile annesiyle arasında bu geçişim, bu uyum vardı. Onu öldürmüştü. Evet, onu kendisi, Selma öldürmüştü. O delilik günlerinde kendini yok etmeye çalıştığında asıl yok etmek istediği oydu. Kendisini annesine bağlayan bağ, aradaki uzaklıktan daha güçlü ama ilgisizliğe karşı dayanıksız hayat bağı kopmuştu. Annesi bu yüzden ölmüştü. Çok daha önce ufak darbelerle öldürmüştü onu. Daha doğrusu yaralamıştı. Fazla gölge yaptığı için dallarından her biri teker teker kesilen bir ağaç gibi. Çok öncesine dayanıyordu bu iş. Daha İstanbul'dayken hatırlıyordu. Padişahçılık oynadığı Yunan generalini temsil eden Ahmet'i dövdüğü gün, sultanın ne söyleyeceğini dinlemeyip kendisini odaya hapsettiğinde duyduğu öfkeyi. Selma'nın gördüğü ceza, taptığı annesine duyduğu öfke ve burukluğun yanında yine de hafif kalmıştı. Ya Lübnan'da? Sultanın kendi iyiliği için babasının mektuplarını sakladığı, daha sonraları da kızının bir prensle evlenebilmesi için sessiz ama ısrarlı bir direniş gösterdiği zaman Selma hep itaat etmişti. Buna rağmen ya da bu yüzden içinden isyan ediyordu. Yoksa Emir bu isyanı kendisinden önce mi anlamıştı? Bu kadar garip davranışının nedeni bu muydu? Acısının derinlerinde daha fazla bağırmakla gizlemek istediği rahatlama hissini mi keşfetmişti? Emir, hislerini saklama deneyiminden edindiği isabetli teşhis kabiliyeti sayesinde Selma'nın hırçınlığında yeterince acı çekmediği için kendini yaralama, kendini cezalandırma isteğini mi keşfetmişti? Apa, Zehra'nın sesi hafifçe titriyordu. Apa, Emir abim sizi görmek istiyor. Dün kabul etmediniz. Ona daha çok yorgun olduğunuzu söyledim. Ama bugün bana inanmayacaktır apa. O kadar üzgün ki. Onun yüzünden hasta olduğunuzu tekrar edip duruyor. Lütfen apa. Sizi öyle seviyor ki. Seviyor mu? Seviyorsa beklesin. Onu görmek isteyeceğim zamana kadar beklesin. Başını yastığa dayadı, gözlerini kapadı. Yumuşamayacak, boyun eğmeyecekti. Şayet bu ülkede yaşayacaksa başka nereye gidebilirdi? Kendi kurallarını geçerli kılmalıydı. Ömür boyu kendini beğendirmeye çalışmıştı. Herkesin sevdiği küçük kız olmayı, aşık olunan eş olmayı, sayılıp sevilen Rani olmayı istemişti. Ama artık bitmişti. Sultan'la birlikte kendisine kural kabul ettirebilecek tek varlık da yok olmuştu. Çok derinlerden bir duygu içini kapladı. Artık özgürdü. İlk kez kendini gerçekten tamamıyla özgür hissediyordu. Aradan bir hafta geçti. Onu yatağa mıhlayan bulantıları artmıştı. Hekim sahip onu sıkı bir perize sokmuştu. Sarılıktan şüphe ediyordu. Kentte salgın vardı. Sarılık mı? Ne budalalık? Bundan daha pembe beyaz olamazdınız. Lucy Selma'yı görmeye gelmişti. Selma ona rahatsızlıklarından söz ettiğinde bilgiç bir hal takındı. Yoksa mutlu bir olay olmasın? Selma sıçradı. Mutlu ne? Nasıl olur? İmkansız. Arkadaşının şaşkın bakışları üzerine dudaklarını ısırdı. Ona aylardan beri Mustafa Kemal'in ölümünü kutlamaya kalkışıp sarhoş olduğu günden beri Emir ile kendisinin... Ama hayır, bir kez. Prenslerin gösteri yaptıkları günün akşamı. Emir çok hüzünlüydü, bir araya gelmişlerdi. İki kayıp çocuk gibi. O gece olmasın sakın, diye düşündü. Selma'nın şaşkın ifadesi karşısında Lucy işleri ele almaya karar verdi. Bugün öğleden sonra doktorumu gönderirim. Müthiş bir kadındır. Lütfen ümitsiz haller takınmaktan vazgeçin. Bebek beklemek felaket değil ki. Selma'ya sarıldı, sonra bir kahkaha atarak çıktı. Doktor hanım odadan çıkar çıkmaz kadınlar içeriye doluştu. Uğulduyan bir arı kovanı gibi yatağın çevresinde toplanıyor, ranilerini kutluyorlardı. İki yıldır bekledikleri gün gelmişti. En ufak solgunluğu, en ufak yorgunluğu buna yormuşlar ama hep düş kırıklığına uğramışlardı. Ne yazık, bu kadar güzel, bu kadar soylu ama üzerine düşen görevi yerine getiremiyor. Efendinin onu boşamaktan başka çaresi var mı? Prensesin yerini alacak pek çok aday bulunmuştu. Hepsi genç, sağlıklı, ünlü ailelerden ve hepsi de Hintli. Rani Azize yabancı istemiyordu. Oysa şimdi veliaht, geleceğin efendisi işte buradaydı. Yani burada olacaktı. Sevinçten ranilerinin ellerini öpüyor, tesbihlerini çekerek dualar ediyorlardı. Selma yatağına oturmuş, onları görmüyor, duymuyordu. Odanın ta dibinde ölüp ölmemek arasında tereddüt eden mum alevine bakıyordu. En sevdiği andı bu. Ateşin yok olmamak için direndiği an. Nefesini tutup alevi seyreder, sonunda söndüğü, yok olup gittiği zaman ağladığı olurdu. Mum söndü. Selma yanaklarından bir serinlik hissetti. Öldü. Anneciğim, benim bir başkasına hayat verdiğim gün öldü. Sanki bana yer vermek istermiş gibi ya da sanki yerini almak için ölümünü beklermişim gibi. Tekrar tekrar hesapladı. Kuşku yoktu. Annesinin öldüğü geceydi. Vücudun böyle sezgileri vardır. Kendisi bilmeden çok önce bedeni bilmişti. Birden kendisine apaçık göründü ki annesi yaşadığı sürece o, Selma ancak çocuk olabilirdi. Anne yerini almaya asla cesaret edemeyeceği sultandı. Yeniden çıldırıyor muydu? Vücudunun doğurganlığı kendine yasakladığını ve binlerce kilometre uzaktan aldığı işaretten sonra buna izin verdiğini sanmak. Ama gerçek buydu. Tereddütlü, utangaç elini karnına koydu. Gerçek şu anda işte buradaydı. Bu kez bundan kaçamazdı. Kaçmak da istemiyordu. Dikkatle elinin altında bir kıpırtı bekledi. Kendisine uyanan bir dünya keşfeder gibi geldi. Gözlerini kapadı. Mutluydu. Sevgilim, harika bir haber bu. Emir gözleri ışıl ışıl yatağa yaklaştı. Çok etkilenmiş gibiydi. Selma hayretle ona baktı. Onu yanlış tanımıştı. Mutluluğunu paylaşacağına asla inanmazdı. Kendinize iyi bakın. Özellikle de oğluma. Oğluma mı? Selma cümlenin gerisini duyamadı. Kaskatı kesilmişti. Delirmiş. Onun bu işle ilgisi yok. Kimsenin bu işle ilgisi yok. Çocuk benim çocuğum. Korkudan titremeye başladı. Bebeğini elinden alacaklardı. Bu adamla yatağını paylaştı diye nereden hak sahibi oluyordu? Ona şimdi düşmanca bakıyordu. Şöyle böyle bir koca, kötü bir sevgiliydi ama bir baba. Çocuğunun babası. Farkına varmadan kollarıyla karnını, iç kalesini örttü. Önüne engeller koyuyor, yabancının göz diktiği değerli hazinesini koruyordu. Şimdi artık yabancı olan, fazlalık olan o değildi. Ansızın bütünleştiğini hissettiği bu topraklara bağlanmış, bin kök salmış, kara balçık, rüzgarda hışırdayan yaprak, haşmetli orman, etrafındaki sakin hava kendisiydi. Yavaş yavaş sakinleşti. O denli korkmuş olmasına kendisi de şaştı. Karnındaki bu canı kim koparıp alabilir? Ne derlerse desinler dinlemeyecek. Daha önce sanki varlığı ne diyeceklerine, ne karar vereceklerine bağlıymış gibi onlara neden önem vermiş olduğunu bile anlayamıyor. Yanı başındaki erkeğe bakıyor, gülümsüyor. Tam bir ilgisizlikle. Sakın balık yemeyin, bebeklerin cildini bozar. Artık koku kullanmamalısınız, makyaj da yapmayın. Sakın saçlarınıza çiçek takmayın. Cinlerin iştahını kabartırsınız. Çocuğun bahtını bozabilirler. Begüm Nimet, ders verir gibi tavsiyeleri, yasakları, gereklilikleri peş peşe sıralıyordu. Çevresindekiler başlarıyla onaylıyorlardı. Aslında bunları her hamile kadının bilmesi gerekirdi. Kim Rani'ye ondan daha iyi öğüt verebilirdi? Çocukları, torunları, torunlarının torunları, hepsi sıhhatli, hepsi gürbüzdü. Demek ki anneleri onun öğütlerini harfiyen yerine getirmişlerdi. Günün her saatinde, hangi koşulda olursa olsun, uyulması gereken kurallar vardı. Ne var ki, bugünün gençleri İngiliz tıbbına güveniyorlar. Eski yöntemlere devrini tamamlamış diyorlar. Ne büyük hata. İşte kötü sonuçları ortada. Dış gebelikler artıyor. Erken doğumlar çoğalıyor. Sakat bebeklerin sayısı fazlalaşıyor. Ya Nishat'ın çocuğu? Yüzünün yarısı lekeli. Oysa gebeliğin 11. haftasından itibaren pancar yememesi gerektiği söylenmişti kendisine. Selma dalgın dinliyor, ara sıra sırf hatır için sorular soruyordu. Kadınların üzerine titremesi hoşuna gidiyordu. Haber duyulur duyulmaz dikkatler yeniden üzerinde toplanmış, ondan başka bir şey konuşulmaz olmuş, ümitler, kaygılar yeniden gün ışığına çıkmıştı. Bütün saray yaşamını Selma'ya göre ayarlamıştı. Herkes üzerine titriyor, Rani Azize bile her yemeğe bir altın suyu damlatılması için emirler yağdırıyordu. Altın, anneyi güçlendirir, bebeğin kemiklerini kuvvetlendirirdi. Başka zaman olsa bütün bu telaş Selma'yı kızdırırdı. Oysa şimdi hoşuna gidiyor, güven veriyordu. Bunlar olmasaydı gebeliğinin bilincinde olmayacaktı. Her akşam aynanın karşısına geçip karnına bakıyor, göğüslerini yokluyor ama hiçbir şey hissetmiyordu. Bulantılar bile azalmış gibiydi. Acaba doktor hanım yanılmış mıydı? Selma kaygılanıyordu. Bu nedenle de en ufak bir rahatsızlığa sevinir olmuştu. Artık günün büyük kısmını dinlenme odası haline soktuğu salonunda yatarak geçiriyordu. Oradan sadece ağaçların sivri uçlarını, yaprakların arasından bir avuç gökyüzünü görüyordu. Dışarı çıkmayı, hele de misafirliğe gitmeyi canı hiç istemiyordu. Hayal kurup duruyordu. Erkek olursa haşmetli atası gibi Süleyman adını takacaktı. Büyük bir hükümdar olacak tarzda eğitecekti. Cesaretli reformlar yapacak, bunların kendi iyilikleri için yapıldığını gören halk da onu destekleyecekti. Kadınlara özgürlük verecekti, çünkü oğlunu bu konuda duyarlı yetiştirecekti. Derebey güdüleriyle yenilikçi düşünceleri arasında tereddüt edip duran emirin, yabancı dedikleri kendisinin yapamadıklarını o, oğlu gerçekleştirecekti. Ona tavsiyelerde bulunmak için hep yanında olacaktı. Sadece ikisi, kendi başlarına Badalpur'u değiştirecek, modern bir devlet kuracak, diğer devletler için bir örnek yaratacaklardı. Öncü olacaklar, Hindistan'ın özünü yitirmeden, İngilizleşmeden büyük bir devlet olabileceğini kanıtlayacaklardı. Ya kız olursa? Düşünceleri belirsizleşti. Bir kız. Kafes arkasına kapatmalar, kara burkahlar, çocuk yaşta kocaya vermeler. Bir kız. Çarşaflı, peçeli, satılığa çıkarılan. Titredi. Daha sonraki günler bu düşünce onu gittikçe huzursuz etti. Daha önce nasıl olmuş da düşünmemişti. Sarayda herkes erkek olacağından o denli emindi ki Selma da inanmıştı. Ama ya kız olursa? Emir ne yapardı? Ona bu soruyu sormak için çok keyifli bir akşamını seçti. Emir hakarete uğramışçasına sıçradı ama kendini çabuk topladı. Kız mı? Hindistan'ın en zengin, en soylu kocasına veririm. Ya evlenmek istemezse? Şaşkın Selma'ya baktı, sonra gülmeye başladı. Bu da nereden aklınıza geldi? Hiç evlenmek istemeyen kız olur muymuş? Evlilik her kadının amacıdır. Mutluluğu için şarttır. Kadın çocuk doğurmak içindir. Siz de sevgilim bunun en canlı kanıtısınız. Hamile olduğunuzdan bu yana ışıl ışılsınız. Selma cevap vermemeye çalıştı. Emir'i kızdırmanın sırası değildi. Öğrenmek istiyordu. Israr etti. Kız olursa peçe takmaya, kafes ardında yaşamaya mecbur olacak mı? Emir sıkıntıyla başını salladı. Selma, bu soruları ne diye soruyorsunuz? Siz de biliyorsunuz ki bu gerekli. Yoksa hem benim hem kızımın adlarımız kötüye çıkar. Kimse onunla görüşmek istemez. Bizim toplumumuz kadınların namusunu hafife almaz. Ama emin olun bundan dolayı acı çekmeyecektir. Çünkü bundan başka bir hayatı bilmeyecektir. Ama emin olun. Selma'yı yatıştırmak için söylenen bu sözler onu dehşete düşürdü. Kızı özgürlüğü hayal bile edemeyecekti. Olamazdı. Dünyaya bir köle getiremezdi. O bir eylem insanı olmalıydı. Yüzyıllardan beri zekalarını ve iradelerini boğmaya çalışan bağlardan kadınları kurtarmaya çalışmalıydı. Kızı mücadele edecekti. Ona yabancı diyemeyeceklerdi. Hiç değilse onun mücadele etmeye hakkı olacaktı. Ama acaba bunu kendisi isteyecek miydi? Selma'nın içinde yanan isyan ateşi kızını da tutuşturabilecek miydi? Hakkı hiç bilmeyen haksızlığı nasıl anlayacaktı? Hindistan'ın azameti onu ürkütüyordu. Heyecanları, tepkileri ağır ağır söndürüp, isteği yok ederek iradeyi ortadan kaldırıyordu. Kızım bu gücü nereden bulacak? Özgürlüğü tatmış olan ben bile bazen... Selma, nefret ettiği o kelimeyi söylemek istemiyordu ama bir süreden beri o da uyum sağlamaya başlamıştı. Sabırsız, içi içine sığmayan Selma Çevresindeki rehavete kendini kaptırmamış mıydı? Farkına varmadan hep aynı kaldığına, hiç değişmediğine inanarak kendini bu uyuşukluğa bırakıvermişti. Onu kendine getiren bir hizmetkarın iyi niyetle söylediği sözlerdi. Öyle mutluyuz ki Rani'miz iyice değişti. Gerçek bir Hintli oldu. O zaman Rani Şahine'nin annesi gözlerinin önüne geldi. Çocuklarının yanında kalabilmek için her şeyden vazgeçmiş olan genç kadının başarısız, felakete uğramış görüntüsü. Aslında kendine ihaneti asla kabul etmemiş ve sığınmıştı deliliğe. "Gidin, kaçın, henüz vakit varken." Sesi Selma'nın kulaklarında çınlıyordu. O zaman bu uyarıyı pek ciddiye almamıştı. Her türlü baskıya karşı koyabileceğine güvenmişti. Güce karşı direnmek, evet. Ama rehavete direnmek, Selma'yı bir korkudur aldı. Bu hoş tatlılık, bu haz veren tembellik, insanların mutluluk adını verdikleri bu koyu vermişlik kadar tehlikeli bir şey olmadığını biliyordu. Yorgunluktan, güçsüzlükten, belki de ümitsizlikten kendini koyu vermişti. Çok geç olmadan gitmek, kaçmak gerek. Kuşkusuz çocuk için ama özellikle kendisi için. Mutsuz olduğu için değil, böylesi bir mutluluğu istemediği için. Nereyi seçtiniz? Paris'i mi, Lozan'ı mı? Selma'nın piyano üzerinde gezinen parmakları kaskatı kesildi. Şaşkın şaşkın Lucy'ye baktı. Şeytan kadın, nereden tahmin etmişti? Heyecanını gizlemek için Emir'in kendisine yeni hediye ettiği yakut taşa bakar gibi yaptı ve geveledi. Yolculuk mu? Benim durumumda söz konusu bile değil. Onun durumumdaymış. Lucy gözlerini havaya kaldırdı, derin bir iç çekti. Sanki dünyanın bebek bekleyen ilk kadını sizsiniz. Asıl sizin durumunuzdayken gitmek gerekir. Daha geç kalırsanız tehlikeli olabilir. Bu konuda doktorlar bir kez olsun aynı görüşteler. 3. aya girmeden önce yolculuk yapılabilir. Herhalde burada doğurmayacaksınız. Neden olmasın? Pek hoşsunuz ama tamamıyla çıldırmışsınız. Azizem, artık hiç kimse bu delikte doğurmak gibi bir tehlikeyi göze almıyor. Bir aksilik olacak olursa, sizin şu gebelikle sarılığı birbirinden ayırmasını bilmeyen yaşlı hekiminiz mi işin içinden çıkacak? Çocuk doğurmak için sadece 2 yer var, Paris ve Lozan. Selma başka yerlerde doğurmaya kalkışan zübbeleri düşünerek gülümsedi. Ne var ki Lucy'nin zübbeliği bu kez ona kurtuluş kapısını göstermiş oldu. Geceler boyu uyuyamadı. Kalsın mı, gitsin mi? Erkek ise onu iktidardan uzaklaştırmaya hakkı yok. Ama ya kızsa? Luknov Sarayı'ndan çıkmak zor değil. Birkaç hizmetçiyi satın alırsın, olur biter. Ama ya Hindistan'dan çıkmak? Zor olanı bu. Selma kaç türlü senaryo düzenledi zihninde. Kılık değiştirecek, sahte kimlik düzenleyecekti. Ama Emir'in kendisini bulmak için yeri göğü birbirine katacağını, bütün sınır kapılarına haber göndereceğini biliyordu. Oysa Fransa'da doğum yapmak için resmen çıkacak olursa, geri dönmeye onu kim zorlayabilirdi? Fransa, sığınanların vatanı, özgürlükler ülkesi. Orada racanın hükmü geçmez. Badalpur ranileri her zaman sarayda doğurmuşlardır. Ailemizin kadınlarına yüzyıllardan beri bir şey olmamışsa size de bir şey olmaz, prenses. Ünvanı Rani Azize'nin ağzında kırbaç gibi şakırdadı. Bu yabancının cüretinin bir sınırı olmalıydı. Allah'tan hizmetçilerden biri neler tasarladığını kendisine haber vermişti de zamanında yetişmişti. Ahmak kardeşi yine zaaf gösterecekti. Raja'ya gelince şu anda buradan başka her yerde olmayı istiyordu. Karısına ya da ablasına, hangisine hak verirse, asık bir yüz, sızlanma, şikayet ile karşılaşacaktı. Aslında ablasının müdahalesinden hoşnuttu. Bunlar alt tarafı kadın işiydi. Kendisi de bu yolculuğa karşıydı. ama belki sonunda kabul etmek zorunda kalacaktı. Selma kendisini endişelendirmeyi bilmişti. Aklına parlak bir fikir geldi. Herkesin onayını sağlamış oldu. Saraya bir İngiliz doktor getirtelim. Lucknow'da iyisi yoksa Bombay'dan veya Kalküta'dan olabilir. Böylece hem önlem almış hem de geleneklere uymuş oluruz. Çünkü açık söyleyeyim, bir Badalpur hükümdarının yurt dışında doğmasını ben de istemiyorum. Bu karışık günlerde meşruluğunu kabul etmeyecek birileri çıkabilir. Bu çözümlemi ferahlamış olan emir, karısının yüzündeki hoşnutsuzluğu görmezlikten, ablasının da bir Müslüman hükümdarın bir kafir tarafından dünyaya getirilmesine karşı çıkışlarını duymazlıktan gelerek odadan dışarıya süzülüverdi. Raja'nın kararını değiştirmesine vahim olaylar neden oldu. 1939 Mart'ında Hitler, Çekoslovakya'yı ilhak ettiği, Avrupa demokrasileri şaşkınlık geçirdikleri, Mahatma Gandhi de her Hitler'in gözlerindeki perdeyi kaldıracak ve silahsızlanmasına yol açacak, aynı anda silahsızlanma yöntemini tavsiye ettiği sırada Lucknow'da 100 yıllık çekişmeler Sünniler ile Şiiler arasındaki gerginliği artırıyordu. Anlaşmazlık gerekçesi Sünnilerin açıktan okunmasını istedikleri ilk üç halifeyi öven Naat-ı Sahabe'yi Şiilerin bir tahrik olarak nitelemeleriydi. Şiiler için ilk üç halife birer gasıptı. Esas halife peygamberin damadı Hazreti Ali'ydi. 1905'te pek çok kişinin ölmesine yol açan ayaklanmalar üzerine Lucknow'un İngiliz valisi Naat-ı Sahabe'nin okunmasını yasaklamıştı. Ancak Kongre Partisi iktidara geldikten sonra Sünniler bu keyfi önlemin kaldırılması için partiyi sıkıştırmaya başlamışlardı. Şiilerin Tebareke'yi okuduklarını, bunu kendi halifelerine hakaret saydıklarını tekrarlayıp durmuşlardı. Hindu politikacılardan bazıları Şiilerden 3 kat kalabalık Sünnileri tutuyor ve böylece kongreye oy sağlayacaklarını umuyorlardı. Bunun ayaklanmalara yol açabileceğini aldırdıkları yoktu. Müslümanlar arasında her çekişme Birlik Partisi'ni ve nefret ettikleri Cinnah'ı zayıflatmıyor muydu? Hükümetin kararsızlığını sezinleyen Sünniler son haftalar gösterilerini arttırmışlardı. Kendilerini tutuklattırıyor, başına da bin türlü dert olan polis bu yeni gelenlerle mücadele edemiyordu. 31 Mart günü hükümet herkesi şaşırtan bir karar verdi. Naat-ı Sahabe yetkili makamlara haber vermek koşuluyla her an her yerde okunabilecekti. Panik. Lucknow sokaklarında Şiiler ile Sünniler karşılıklı dualar okuyarak birbirlerine taş atıyorlardı. Büyük İmam Bara'nın önünde çok şiddetli çatışmalar ölümlere ve yaralanmalara yol açıyordu. Hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etmişti ama kimsenin dinlediği yoktu. Dükkanlar kepenk indirmişti, insanlar evlerine kapanıyordu, silahlı çeteler kentte kol geziyordu. Birkaç gün içinde binlerce Müslüman tutuklanmıştı. Bu da yeni ayaklanmalara neden oldu. Bir grup gösterici hükümeti basıp başbakanı esir aldı. Ama adam korktuğu ile kaldı. Kadınlar erkeklerini destekleme sırasının geldiğine karar verip kara burkahlarıyla yollara döküldüler. 7000 Şii, birkaç yüzde Sünni tutuklandı. İşe bir de Hindular karışacak olsa ordu bile felaketin önüne geçemezdi. Kayserbağ, Aminabad çarşısının yanı başındaydı. Çatışmaların büyük kısmı orada oluyordu. Raja nöbetçi sayısını arttırmıştı ama kalabalık saraya saldıracak olsa bu adamlar ne işe yarayacaktı? İlkbaharın ilk günlerinde Lucknow'da hiç kimse işin nereye varacağını bilmiyordu. Emir tehlikeyi göze alamıyordu. O kalmalı ama genç karısı gitmeliydi. Selma'nın sinirleri çok bozuktu. Bunun bebeğe zarar vermesinden korkuyordu. Sakin Lucknow bile güvenli olmadığına göre Hindistan'da hiçbir yer güvenli sayılamazdı. Selma'yı Fransa'ya göndermek pek öyle fena fikir değildi. Sultan öleli, Beyrut'ta işi kalmayan Zeynel'i de yanına katardı. Nisan sıcağının tozlu ve kuru havasında Luknovgar'ı yolcuların peşinden giden aç hammallar ve dilencilerle alelade bir gününü yaşıyordu. Victoria üslubu istasyon kapısının önünde altın kaplama beyaz Isotta Francini duruyordu. Çevresini Badalpur eyaletinin renklerini taşıyan giysileriyle muhafızlar almıştı. Kalın perdelerden oluşan, çitler arasından geçecek olan altın saçlı Rani'yi görmeye çalışan kalabalığın meraklı bakışlarından onu korumaya çalışıyorlardı. Daha tan vaktinden itibaren prensesin usulca trene binmesini sağlayacak olan diba perdeler gerildiğinde haber etrafa yayılmıştı. Güzelliği kentte dillere destandı. Onu pek az kişi görmüştü ama hizmetçilerin anlattıkları akıllarda kalmıştı. Cömertliği de ün salmıştı. Gidişi yeni bir takım ihsanlara yol açabilirdi. Çoğalan kalabalıktan yaşa sesleri, hayır dualar yükseliyordu. Sabırsızlanan emirin yanında oturan Selma, heyecanına gem vurmaya çalışıyordu. Neden o denli gitmek istediğini şimdi pek anlayamıyordu. Çoktandır ayrılmayı düşündüğü saraydan gidişi hiç beklemediği şekilde ceryan etmişti. Geçerli gördüğü bütün gerekçeler ona şimdi saçma geliyordu. Son günlerde kendisine gösterilen yakınlık, her köşeden fırlayıp gelen kadınlarda ve çocuklarda tanık olduğu sıcaklık ve sevecenlik içtendi. Gitmesini istemiyorlar, yalvarıyorlardı. Yaşlı kadınlar onu anne diye çağırıyordu. Gençler hüzünle onları terk ettiği için neredeyse sitemle bakıyorlardı. Raja sağlık nedeniyle gitmesi gerektiğini sert bir sesle açıklayıp onu vazgeçiremeyeceklerini anladıklarında hepsi küçük bir armağan verme yarışına girişmişti. Bunlar onu bilmedikleri o dünyada kem gözlerden koruyacaktı. Bu ipe sapa gelmez şeylerden sabrı taşan emirin tavsiyelerine rağmen Selma bunlardan ayrılmak istememişti. Onların güvenine ihanet etmiş olur, uğursuzluk getirebilirdi. Oyalı mendilleri, rengarenk taşları, oymalı tahta parçacıklarını, pırıl pırıl boncukları sardırıp Paris'e götüreceği bavula koydurmuştu. Şayet orada kendisini yalnız hissedecek olursa, bunları çıkarıp bakacak, bu sevgi yadigarları ile teselli bulacaktı. Perde hazır, çıkabiliriz. Emir arabadan fırladı. Selma ne kadar acele ediyor, sanki bir an evvel gitmemi istiyor diye düşündü. Bunun doğru olmadığını, hislerini saklamaya çalıştığını biliyordu. Ama bu sakinliğine, bu başkalarına karşı takındığı tavırları kendisine takınmasına kızıyordu. Olduğu gibi göründüğü ender günlerde daha sonra iki kat soğuk davranarak acısını misliyle çıkartmıştı. Raja gerilen perdenin arasından 2 yıl önce tam ters yönde yürüdüğü yolda hafif adımlarla ilerliyordu. Ümit dolu, pırıl pırıl bir nişanlı olarak yakışıklı kocasını ve yeni vatanını kucaklamak üzere gelmişti. Şimdi ise kendisini tanıyan ve kendilerine göre seven tüm bu insanlardan uzaklaştıracak vagona doğru ilerliyordu. Ardında Zehra geliyordu. Büyük bir aşkla sevdiği, incecik bir genç kızken rahat ve şişman bir kadına dönüşmüş olmasını asla affetmediği Zehra. Ama belki de ona bu ülkede mutluluğun kadınları ne hale getirdiğini gösterdiği için minnet duymalıydı. Zehra'nın arkasında Raşit Han yürüyordu. Geldiğinden bu yana her şeyi izlemiş ve anlamış olan Raşit Han. Dönmemek üzere gittiğini yoksa sezinlemiş miydi? Keskin yasemin kokusuyla düşüncelerinden sıyrıldı. Eyaletin çivit rengi vagonunun önüne gelmişti. Basamakların üst tarafında kendisini muazzam bir yasemin buketi bekliyordu. Bu en sevdiği çiçekleri kim yollamış olabilir? Zehra sessizce Emir diye işaret etti. zor tuttuğu gözyaşlarına daha fazla hükmedemedi Selma. Emir mi? Neden bu kadar sonra? Gittiği için mi nihayet aşkını bir parça belli ediyor? İçi buruk, kompartmana girdi ve Emir'e yaklaştı. Şu an kalmasını isteyecek olsa kollarına atılırdı. Ama Emir ona bakmakla yetindi. Belli belirsiz geriledi. Daha sonraları bu anı çok düşünecekti Emir. İçinden ne geçerse geçsin, Müslüman erkeklerin başkalarının önünde karılarına yakınlık göstermemeleri gerektiği kuralının dışına neden çıkmadığını, oysa başkaları dediği sadece aileydi, bir de Beyrut'tan yeni gelmiş olan Zeynel. Ve de bakışlarıyla bir yakınlık göstermesi için yakaran karısı. Nazik bir koca olarak sunduğu şampanya bardağını titreyerek aldı Selma. Emir, soğukkanlılığına kavuşmuş, prensesin sağlığına kadeh kaldırıyor, iyi yolculuklar ve Fransa'da mutlu günler diliyordu. Onu özleyeceğini ya da yakında buluşacaklarını hiç mi hiç söylemiyordu. Yüzünde heyecandan en ufak bir iz yoktu. Harekete haber veren düdük sesi bu tuhaf vedalaşmayı yarıda kesti. Zeynel'in dışında herkes trenden indi. Emir geride kalmıştı. Onu öpecek miydi? Nezaketle birkaç günlüğüne ayrılacaklarmış gibi eğildi. Yakında görüşmek üzere prensesim. Emir, seslenmesi üzerine döndü. Uzun uzun acıyla bakıştılar. Selma birden bir daha hiç görüşmeyecekler, Hindistan'ı hiç görmeyecekmiş duygusuna kapıldı. Sarktığı pencereden dumanlar arasında ince, beyaz giysileri içinde dimdik duran görüntüye baktı. Uzaklaştı, uzaklaştı ve kayboldu. 4. Bölüm Paris. 2 Nisan 1939. Sana Paris'ten yazıyorum Mahmutcuğum. 2 haftadır Selma Sultan ile buradayız. Ya evet, hayal görmüyorsun. 15 yıllık sükuttan sonra Zeynelciğin yine ortaya çıktı. İlk günler bana gönderdiğin sevgi dolu mektuplarına cevap vermediğim için beni affet. Geçmişin güzel günlerini yad etmek boştu. Özellikle senin gibi genç biri için. En iyisi unutmak ve yeni bir hayata başlamaktı. Bana gelince zihnim meşguldü. Bütün vaktimi, enerjimi, aklımı, sorumluluğunu taşıdığım talihsiz aileye ve özellikle sürgünü kendine yedirememiş olan Hatice Sultan'a ayırmıştım. Sultanım, onu gözlerim yaşarmadan anamıyorum. Bizi terk edeli aylar oluyor. Hiç sızlanmadan, hiç söylenmeden, her zamanki hanımefendiliğiyle sönüp gitti. Acıdan delireceğimi sandım. Hastalığıyla birlikte daha da yakınlaşmıştık. Bana güvenmekle kalmıyor, ayrıca gösterdiği sevgiyle bana dünyaları veriyordu. Onun kaybı benim için, sana bunu bugün itiraf edebilirim, çok uzun bir aşk hikayesinin sonu oldu. Bunu belki çoktandır fark etmiştin. Babasıyla hapsedildiği çırağın sarayında onun hizmetine verildiğim gün etkisinde kalmıştım. 15 yaşındaydım. Annem olabilecek yaştaydı. Ama onu korumam gerektiği gibi bir duyguya kapılmıştım. Öylesine hüzün doluydu ki. Yıllar yılı özgür olmayı ummuş, sonra ümidini yitirmişti. Sarayın duvarlarına, mezarının taşları gözüyle bakıyordu. Tutsaklığını kabullenemiyordu. Öylesine yaşama isteği vardı ki sonunda kendini öldürmesinden korktum. Bir defasında Sultan Abdülhamit'in gönderdiği doktora kaygılarımı açıkladım. Cüretime bir hayli şaştı ama yine de hünkâra bahsetmiş olmalı ki bir ay sonra sultanı evlendirmeye karar verdiler. O sırada korkuların en büyüğünü yaşadım. Ondan ayrılmaktan korkuyordum. Ama talihim varmış. Beni de çeyizine kattılar. O günden sonra onu hiç terk etmedim. Mutlu muydum? Hayır, kıskançlıktan ölüyordum kocasını. Ona karşı duyduğu nefretin benimkinden büyük. Naime Sultan'ın kocası yakışıklı paşayı isteğinin Sultan Abdülhamit'ten intikam almak olduğunu anlayana kadar deliler gibi kıskandım. Sonra içtenlikle ona yardımcı oldum. Çünkü ikimiz de bu hükümdarın kurbanıydık ve onun intikamı benim de intikamımdı. Ama içime hiç sindiremediğim ikinci kocası, çekici ve yakışıklı Hayri Rauf Bey oldu. Bu kadar ince, hassas, bu denli zeki bir kadın, kendisinden başka kimseyi sevmeyen o budalaya nasıl aşık oldu anlayamadım. Çektiğim cehennem azabını anlatamam. Oysa bana karşı her zamankinden daha iyiydi. Mutluluk onu daha da iyi yapmıştı. Onun güven sandığı, aslında umursamazlık olan bu iyi yüreklilikten, bu yakınlıklardan nefret ediyordum. Kocası olmadığı zamanlarda odasında diğer kadınlarla birlikte beni de alıkoyardı. Uzanır, soyunur, o güzelim saçlarını taratır ve saray dedikodularını anlatmamı isterdi. Sonra başını arkaya atarak güler, gülerdi. Her şeye rağmen bir erkek değilmişim, arzu duyamazmışım gibi. Onun ve yarı çıplak diğer kadınların davranışları kafamı patlatırcasına haykırır gibiydi. İyidiş, bir iyidişten başka bir şey değilsin. İşte o zaman ondan nefret ettim. Allah'a gözler önündeki bu mutluluğunun cezasını vermesi için yakardım. Dualarım fazlasıyla kabul olundu. Acımasızcasına. Bilmeden hayatımdan çok sevdiğim insana geri alınması mümkün olmayan lanetler yağdırmış oldum. Ama Beyrut'ta mutluydum. Sürgün bizi bir aile yapmıştı. Sultanım her geçen gün benden daha çok destek alıyordu. Çünkü ailenin tek erkeği bendim. Gülümsediğini görür gibiyim, zavallı şaşkın. Erkek olmak donuk renkli birkaç damlacığın akmasına mı bağlı sanki? Üstelik yeteneksizliğimi nereden biliyorsun? Hekimin o uğursuz işi yaparken merhamet duyduğu, elinin titrediği kaç kez görülmüş. Acaba bir vakitler yanıma uzanmış yatarken kendimden söz etmemi istediğinde suskunluğumu güvensizlik olarak yorumlayan sana bütün bunları bugün niçin anlatıyorum? Belki yaşlandığım ve bu büyük kentte konuşacağım kimse olmadığı için. Prensesimin pek çok arkadaşı var. Her gün çıkıyor. Buna seviniyorum da. Çünkü 2 yıldan sonra onu Hindistan'da gördüğümde hüzünlü hali beni çok korkutmuştu. Ama ben İstanbul'dan ayrıldıktan sonra ilk kez kendimi yalnız hissediyorum. Ayrıca sana şimdi açılabilirim. Çünkü bir daha buluşmayacağımızı biliyorum. Sana olan zaafımı artık bana karşı kullanamazsın. Evet, ben de kendimce nasıl biri olduğumu hatırlatan senden, gençliğinden, yakışıklılığından korktum. Bulduğum eski ben karşısında bölünüp gitmekten çekiniyordum. Sana acırken kendime acımış olmayı göze alamazdım. Bu zor yolda nasıl izleyebildim sanıyorsun? Geçmişe ağlamayarak, geleceği hayal etmeyerek. İlk zamanlar beni ne hale getirdiklerini, bir alay, bir küçümseme, daha da kötüsü bir acınma konusu yaptıklarını düşündükçe ölmek istemiştim. Acımak. Bu her seferinde etimden bir parça koparılır, beni zavallı bir iyidiş görmekle yeniden iyidiş ederler gibiydi. Ben de onlara acıyarak hakaretlerini iade edebileyim diye İnsanları mutsuz etmekten hoşlanırdım. Mutlu, kendinden emin, hayata güvenen insanlardan nefret ediyordum. Onun için de gençleri sevmiyordum. Ölüme gidenleri ve bunu bildikleri için bütün bedenleri buz kesenlere yakınlık duyuyordum. Mutsuz olduğun için mi seni sevdim? kuşkusuz. Başarılı bir genci sevebilir miydim? Sen, daha çocukken iyiliş edildiğin için arzu duymanın ne olduğunu bilmiyordun. Israrların karşısında sana anlatmaya çalıştım. Anlattıkça yüzün kararıyordu. Çünkü hayal edemeyeceğin bir mutluluğu elinden almışlardı. Doğuştan kör olanın, sonradan kör olanı kıskanması, acısını bastırınca onun tanıdığı dünyadan çok daha güzelinin var olabileceğini düşünmesi gibi beni üzüntü ve kıskançlıkla dinlerdin.